Ayrım 54. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 485. Konuklar birbirlerine baktılar gene, gözleriyle anlaştılar. Hoca bunu böyle söylediğine göre yapılacak bir şey yok demekti. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, Firuz Polat'a göz kırptı, kalkmaya yeltendiler. Aynı anda arkada bir yerden Cemile Hanım'ın sesi yükseldi. ''Hoca, hoca, sen bana baksana.'' Yalnız hoca değil, herkes ona dikti gözlerini. O da iki kez öksürdükten sonra uzun bir konuşmaya girişti. Her zaman söylemişti, iyi bir eş gerekti hocaya. Bu eşin de en kısa zamanda kucağına bir oğlan vermesi gerekti. Sırf çocuk uğruna, yaşı yaşına, başı başına uymayan bir kadınla evlenmek istemiyorsa, sevenleri bunu anlarlardı. Ama Cazibe Çelebi gibi bir ekmek tahtasıyla değil, Pervin Hanım gibi akça pakça, eti budu yerinde, pişirdiği yenir, sözü dinlenir, üstelik profesörler gibi bilgili bir kadın getirecek olursa, şu boş ev şenleniverirdi. Yaşlı bile olsa, arada bir Pervin Hanım'ın üstüne çıkıp içini temizlerse, kafası daha iyi çalışırdı. O bir türlü yazılmayan kitabı da yazardı belki. Böyle diyordu Cemile Hanım, dönüp dolaşıp hep aynı şeylere geliyordu. Başka bir zamanda olsa gülerlerdi. Ama o gece Cemile Hanım bir destan ya da tragedya kahramanı gibi konuşuyordu. Sıradan sözleri bambaşka bir hava içinde, bir kaçınılmazlık anlatımıyla ulaşıyordu dinleyenlere. Çok içten konuştuğu için mi, Yusuf Aksu'ya beslediği olağan dışı sevginin etkisiyle mi, bu coşkulu sevginin etkisiyle Sivas ilinin dili onun ağzında her sözcüğü, her vurgusuyla benzersiz bir ağıtın öğelerine dönüştüğünden mi? Ne olursa olsun konuşması gittikçe öyle hızlanıyor, o da bu hız içinde Sivas ilinin dilinden öyle sözcükler bulup çıkarıyordu ki, konuklar ağzından her çıkanı bir ezgi gibi dinlemelerine karşın söylediklerinin yarısını kaçırıyorlardı. Sonunda biraz yavaşlar gibi olunca Zeynel Duman araya girdi. ''Cemile Hanım, iyi konuşuyorsun, hoş konuşuyorsun da şu dilini kıramadın gitti.'' dedi. Cemile Hanım birden sustu, derin bir uykudan uyandırılmış gibi, şaşkın şaşkın karşısındaki insanların yüzlerinde dolaştırdı gözlerini. Sonra Zeynel Duman'ın gözlerine dikti. ''Yani ne yapacağım, dilimi nasıl kıracağım?'' diye sordu. ''Yani İstanbullular gibi konuşamaz mısın diyordum.'' dedi Zeynel Duman. Cemile Hanım'ın bakışları karşısında sinmiş gibiydi. Cemile Hanım gözleri hep Zeynel Duman'ın gözlerinde, kımıldamadan durdu öyle. İstanbul ve Anadolu kırması kılığı, kocaman kara gözleri ve bol giysinin altından bile kendilerini belli eden kocaman göğüsleriyle görkemli bir tarih öncesi heykelini andırıyordu. Hayranlıkla kendisine bakanlara öyle geliyordu ki, düşüp kalktığımız insanların yüceliğinden ya da düşkünlüğünden bize de bir şeyler geçtiğini söyleyen Hakkı Köse'nin savına uygun olarak, Cemile Hanım her şeye karşın eskisinden daha üstün bir Cemile Hanım'dı. ''Nasıl diyordun Zeynel abi?'' diye sordu. ''Şu dilini biraz kıramaz mısın?'' diyordum. Cemile Hanım ağzına tatsız bir şey almış gibi yüzünü buruşturdu. ''Kırmasına kırarım da, senin bayram erkek Cemilesini nerede bulur o zaman?'' dedi. Sözlerinin yerini bulup bulmadığını anlamak istercesine tek tek süzdü karşısındakileri. ''Evet, bir şeycik kalmaz Cemile'den. İki şey gitti mi, ara ki bulasın Cemile'yi.'' ''O iki şey ne peki?'' ''Biri kır dediğin dilim, biri de anamın evinin hep burnumda tüten kokusu.'' ''Nasıl bir koku?'' ''Ne bileyim nasıl bir koku? Karacaoğlan'ın diyemediğini ben mi diyeceğim sana?'' Cemile Hanım arkasını da getirecek, Karacaoğlan'ın diyemediğini bile diyecekti belki. Ama tüm bedeni zorlu bir hıçkırıkla sarsılmaya başladı birden. Aynı anda gözlerinden boşalan yaşları eliyle gizlemeye çalışarak kapıya koştu, hiçbir şey söylemeden çıkıp gitti. Bayram Beyaz da kısa bir duralamadan sonra arkasından koştu. Ötekiler birer suçlu gibi arkalarından baka kaldılar. Bir süre sonra Profesör Doktor Osman Nuri Balcı saatine baktı. "Eh, bayağı geç olmuş," dedi. Konuklar kalktılar, birbiri ardından Yusuf Aksu'nun elini sıkıp kapıya yöneldiler. Yusuf Aksu daha da durgunlaşmıştı. Cemile Hanım'ı böylesine içlendiren şeyin ne olabileceğini düşünüyordu. Bir ara dil bilimcilerin daha az çaba yasasının bu konuda bir açıklama sağlayabileceğini düşündü. Bu yasa açısından bakılınca Cemile Hanım'ın Türkçesi, Profesör Doktor Osman Nuri Balcı'nın Türkçesine göre daha ileri bir evreyi gösterirdi. Hiç kuşkusuz daha yalın, daha kıvrak, daha yumuşaktı. Sözcükler, tümceler yalnızca biçim değil, içerik olarak da yumuşuyor, nesneleri daha yakından saracak bir düzeye geliyorlardı, böyle olmalıydı. Cemile Hanım belki de bu nedenle herkesten daha rahat anlatıyordu anlatacağını. Ama bir gelişim söz konusuysa, bu gelişim Yunus'un yıllar önce söylediği gibi, olsa olsa daha doğala, daha uyumluya, daha ezgisele, kısacası ilk dile yaklaşma yolunda bir çaba olabilirdi. "Evet, böyle," diye mırıldandı. "Dilciler daha az çaba yasası deyip geçiyorlar ama insanlar dünyanın her yanında, hem de ayrımında bile olmadan yitik dili arıyorlar, evet, yitik dili." O sırada biri birkaç adım ötesinden bakacak olsa, koltuğunda öyle donup kaldığını, belki soluk bile almadığını düşünülebilirdi. Oysa sınırsız bir esenlik içinde yüzüyor, en sonunda dil konusunda çok önemli bir gerçeğe ulaşmış olmanın mutluluğunu duyuyor, bu gerçeğin Yunus'un tüm kuramını temellendirebileceğini sezinliyordu. Yunus'a sonuna kadar inanmakta haklıydım diye düşündü. Kendi kendine gülümsedi. Bu buluşu kutlamak üzere bir avuç leblebi eşliğinde bir bardak bira içmek istedi. Kalktı, hep aynı esenlik içinde ağır ağır mutfağa gitti. Dolaptan bir bira çıkarıp açtı, bardağı doldurdu. Özel kutudan bir küçük tabağa leblebi koydu. Bir elinde bira bardağı, bir elinde leblebi tabağı, mutfağın kapısına doğru yürürken bir iskemlenin üstünde Cemile Hanım'ın kasetçalarını gördü, mutlulukla gülümsedi. Salonda bardakla tabağı koltuğunun önündeki sehpaya bıraktıktan sonra tam oturmak üzereyken denizin üstünde ayın yansımalarını gördü. Bira bardağıyla leblebi tabağını yeniden alıp pencereye en yakın koltuğun yanındaki sehpanın üzerine bıraktı. Oturdu, birasından bir yudum alıp ağzına birkaç leblebi attı. Gene kalktı, unuttuğu bir şey varmış gibi öyle durup düşündü bir süre. Sonra kararlı adımlarla mutfağa yöneldi. Cemile Hanım'ın kasetçalarını alıp geldi. Prize takıp sehpanın üstüne koydu, düğmesine bastı. Kendisi ağır ağır birasını içip leblebisini yerken, kasetçalarda birkaç türkü birbirini izledi. Ama öylesine önündeki görünüme dalmıştı ki sanki işitmiyordu. Sonra dinleyeceği tuttu. Sıradan bir erkek sesinin, "Yıkılası karlı dağın ardına yürür gider bu gözleri sürmeli," dediğini duydu. Tepeden tırnağa sarsıldı. Cazibe Çelebi'nin büyük adada, çam ağaçlarının altında, kendisinin iki adım önünde yokuş aşağı yürüdüğünü gördü birden. Gözleri yaşlarla doldu. Nice yıldan sonra ilk kez anlatılmaz bir acı içinde hıçkıra hıçkıra ağladı bir süre. Sonra hıçkırıklar biraz hafifler gibi olunca elinin tersiyle gözlerini sildi. "Neden ağlıyorum ki?" dedi kendi kendine. Bir gözleri sürmelinin Cazibe Çelebi'yi anımsattığı kesindi. Karlı dağda çamlıkla, hatta kendisinin bulunmadığı tüm uzamlarla özdeşleştirilebilirdi. Ama Cazibe Çelebi'yi fazla düşünmüyordu. Düşünse de acı çekmiyordu. Bitmişti bu serüven. Kesinlikle bitmişti. Öyleyse gözyaşlarının kaynağı Cazibe Çelebi değildi. Cazibe Çelebi yüzünden çektiği acılar da değildi. Türkünün sözleriyle kendi bitmiş serüveni arasında kurulan bağıntıdaydı. büyük bir olasılıkla acıyı bu bağıntı geri getirmişti. Bir an soluğu kesilecek gibi oldu. Arkasına yaslandı. Gözlerini şimdi tam karşısında duran aya dikti. 60'ından sonra başlayan gülünç aşk serüvenini de yüreğinin ya da kafasının değil, sözcüklerin taşıdığı masalların belirlemiş olabileceğini düşündü. Öyleyse gerçek buysa, her şeyi dil belirliyorsa, bu dil doğamızın bir parçasıydı. Öyleyse ilk dil özleminden söz edilemezdi. İnsanlığın ilk dili yitirdiği doğru olsa bile, doğaldan doğal olmayana geçildikten sonra, doğal olmayandan doğala geçiş nasıl gerçekleşecekti? Böyle bir geçiş gerçekleşse bile, bulunan dil yitirdiğimizi düşündüğümüz dil olabilir miydi? Yeryüzündeki bunca dil tek bir doğal dile mi varırdı? Sanırım yanıldık diye mırıldandı. Yanılmışlardı. Yunus'un kuramı yanlıştı. Yıllar yılı bir yanlışı savunmuştu. Ama bir üzüntü yoktu içinde. Tam tersine, türkünün araya girmesinden önceki esenliğe yeniden kavuşmuştu. Ertesi sabah saat 10'a doğru Cemile Hanım'ın kapıyı vurmasıyla uyandı. Uyanınca ilk düşündüğü şey yaşamının büyük yanılgısı oldu. Ama bir kez daha bundan rahatsızlık duymadı. Tam tersine kendi yanılgısını değil de bir karşıtının yanılgısını ortaya koymuş gibiydi. Cemile Hanım'ı da kendisiyle kahvaltı sofrasına oturmaya zorladı. Ancak Cemile Hanım'ın üçüncü çayları doldurmasından sonra konuştu. Cemile Hanım, dün gece neden öyle ağlayarak kaçtın diye sordu. Damarıma bastılar, ben de ağladım dedi Cemile Hanım. Zeynel'e mi kızdın yani? Damarına bastı da ne yaptı ki? Bir soru sordu yalnızca. Dertlerimi depreştirdi dedi Cemile Hanım, gözleri doldu. Daha ne olsun ki? Sen koku dedin, o da nasıl bir koku dedi. Ne var bunda? Nasıl bir koku ki? Ne bileyim nasıl bir koku dedi Cemile. Memleketin, mahallenin, evin, büyüklerin, küçüklerin, kedilerin, köpeklerin, yelin, her şeyin kokusu işte. Arada bir gelir insanın burnuna. Ama ne zaman bilemezsin, durup dururken tıpkı kulak cınlaması gibi gelir birden. Anlarsın ki Hasan kızı Cemile'sin, yani sen sensin. Cemile Hanım sustu, başını önüne eğip gözlerinin yaşını sildi. Yusuf Aksu susmuş olmasına karşın hala onu dinliyordu sanki. Neredeyse soluk bile almadan onu dinliyor. Bu arada Firuz Ağa'daki evin sesini ve kokusunu duyar gibi oluyordu. Peki dilin dedi. Dilime ne olmuş ki dedi Cemile Hanım. Dilim de kokar öyle. Başka türlü konuşursam yani dilimi kırarsam el içinde el olur çıkarım. Evet böyle. Dil koşullandırıyor her şeyi. Cemile Hanım bir yitik dili aramıyor. Tam tersine kendi diline dört elle yapışıyor, onunla özdeşleşiyor. Cemile Hanım her yerde kendi dilinin içinde diye geçirdi içinden. Bu arada özellikle memleketini, evini, mahallesini, evlerinin önünden geçen dereyi, anasını, kardeşlerini, dedesini, komşularını anlatırken dudaklarını şapırdatmasına bakılırsa, gırtlağında, dilinde, damağında, dudaklarında sözcüklerin tadını hep duyuyordu. Her yerde kendi dilinin içinde dedi gene içinden. Herkes böyle değildi belki. Belki insanların büyük çoğunluğu dilini yitirmişti. Kesin olan bir şey varsa o da Cemile Hanım'ın dilini yitirmediği, kendi dilinin içinde soluk aldığıydı. Cemile Hanım, birkaç haftalığına memlekete gitmek istemez misin diye sordu. İstemem, yeminliyim dedi Cemile Hanım, birden kalktı, hızla çıkıp gitti. Bu kez neye kızdı ki diye mırıldandı Yusuf Aksu. Gözlerini onun çıktığı kapıdan ayıramadı uzun süre. Cemile Hanım'ın memlekete gitmeyi bu kadar kolay yatsımasının, onun dili ve kokusuyla hep içinde olmasından, oradan oraya gitmeden de yaşayabilmesinden kaynaklandığını sezinler gibi oldu. İçi anlatılmaz bir esenlik duygusuyla doldu. Bu esenlik bir süre yetti Yusuf Aksu'ya, sonra umulmadık mutsuzluklar gibi, umulmadık mutlulukların da insanı ister istemez karşı karşıya getirdiği soru belirdi. Neden? Başlangıçta hiçbir neden gelmedi Usun'a. Sonra belki Cemile Hanım'ın dilinin etkisi dedi kendi kendine. Bu dilin kuşların türküsüne benzediğini düşündü. Ama neredeyse aynı anda tüm varlığı beklenmedik bir kuşkuyla sarsıldı. Belki de yanılıyorum diye söylendi. O sözleri kuşların türküsüne benzetmek yanlıştı belki. Belki doğallık çok başka bir şeydi. Belki onun kişisel sözleriydi yalnızca. Onun kendi yaşamının, kendi kişisel duyarlılığının ürünleriydi. Hani şu çocuğun, şu Ercan'ın sözleri gibi. Belki kendi durumu da bunun başka bir kanıtıydı. Şimdi şurada koltuğunda otururken, beyninin, belki de bedeninin içinde bir yerlerden sözcükler, kendi ana dilinin sözcükleri geçmekteydi. Damarlarında kanının dolaştığı gibi. Şimdi ona öyle geliyordu ki, insan ancak içinde kendi kişisel sözcükleri tükendiği zaman tükenirdi. Gene de dil tüm yaşamımın bir yanılgı olmasını önlemedi, dedi kendi kendine, içini çekti. Hep dille uğraştım, onu aşağılamaya, olduğunun tersi gibi göstermeye çalıştım, o da benden öcünü aldı. Gözü karşı duvarda bir noktada, hiç kımıldamadan oturdu bir süre, sonra kaşları çatıldı. Ya Yunus'un kuramları, dedi. O bütün bunları nereden çıkarıyordu ki? Eski günlere gitti. Yunus'un nasıl, nerede, neden yanıldığını anlamaya çalıştı. Sonunda aynı görüşe bağlandıklarını bile bile, Yunus'un da yanılmış olduğunu kesinlemenin başkaldırtıcı bir haksızlık olduğunu düşündü. Kendince bir açıklamada buldu. Aynı kuram Yunus'un ağzında düşün, ezginin, gençliğin ve başkaldırının anlatımı olarak kalmıştı hep. Kendisi ise budalaca, duruma değil de içeriye bakmıştı. Bir de bu içeriği bu yaşında savunmaya kalkınca, bir başka deyişle, arı çocukluk düşünü yaşlılık günlerine dek taşıyınca, alabildiğine yozlaştırmıştı onu. Başka bir açıklama bulamıyordu. Aynı içerik yerine göre yanlış ya da doğru, tutarlı ya da tutarsız olabilir miydi? Gerçek ortada, dedi. Nice yıldır hep Yunus'a bağlı kalmaya çalıştım. Ama ondan her gün biraz daha uzaklaşmaktan başka bir şey yapamadım. Ertesi gün sabaha karşı gözlerini açtığı zaman ilk anımsadıkları bu düşünceleri oldu. Ama her şeyden önce çok önemli bir şeyini, neredeyse varlığının vazgeçilmez bir parçasını yitirmiş gibi bir duygu içindeydi. Belki de bu yüzden uzun süre öyle uzanıp kaldı yatağında, bir şeylerden korkar gibi tavana bakıp durdu. Ama o sabah yalnız kendisi değil, kentin tüm insanları yatağa mıhlanmıştı sanki. Dışarıdan en ufak gürültü gelmiyordu. Kalktı, salona gitti, bir pencere açtı, derin derin soluk aldı. Çok mu erkendi daha, sokağa çıkma yasağı mı vardı, yoksa dünyanın sonu mu gelmişti? Dışarıda her şey durmuş gibi görünüyordu. Aşağıdaki yoldan bir araba geçmesini bekledi. En sonunda uzakta hızla ilerleyen bir sarı araba gördü. Yaklaşmasını, dönemeçte gözden silinmesini izledi. Pencereden gelen soğuk havanın tüm bedenini diken diken etmesine aldırmadan bir sürede denize baktı. Pervin Hanım'ı anımsadı, hemen arkasından iri yarı ressamın karşısındaki görünümle Ayvazovski'nin tabloları arasında kurduğu koşutluğu düşündü. Adama inanmıştı ama o gün bugün görünümle tabloları karşılaştırmayı hiç denememişti. Ayvazovski'nin tablolarına doğru yürüdü, ancak onlardan önce Cazibe Çelebi'nin portresine takıldı gözleri. Donup kaldı. İlk günden sonra silinip giden benzerlik geri dönüp portrenin tüm gözelerine yeniden yerleşmişçesine, kadın şimdi tüm somutluğuyla karşısındaydı. İyi de neden? Neden bu sabah? Diye söylendi Yusuf Aksu. Sözlerimiz gibi gözlerimiz de gerçeği çok ender olarak kavradığından mı? Sorusunun yanıtını ondan çıkarmak istercesine uzun süre portreye dikti gözlerini. Yanıt bir türlü gelmedi ama bir zamanlar gözlerinin önünde canlandırabilmeyi bile erişilmez bir mutluluk saydığı yüzün şimdi tüm canlılığıyla karşısında dururken, kendisine sevinç de üzüntü de vermediğini anladı. "Belli, her şey bitti, artık iyileştim," dedi yüksek sesle. Ona da duyurmak ister gibi, "Evet, iyileştim," diye ineledi. "Şu var ki, iyileşmiş olmak, bir sevinç getirmek şöyle dursun, yaşamının boşa geçtiğini eskisinden de keskin bir biçimde duyuruyordu." 54. ayrımın sonu, sayfa 492.